Sayfa 429. Emniyetin Fethullah raporu. Basında yer alan Fethullahçılar emniyete sızdı, Fethullahçılar poliste gibi yayınların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Şubat 1999 tarihinde talimat veren Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında irticai faaliyetlerde bulunduğu yolunda ihbarlar bulunan bazı polislerin hakkında herhangi bir belge ve bilginin bulunup bulunmadığının araştırılmasını ister. 4 Şubat 1999 tarihinde de Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sabri Uzun marifetiyle Aydınlık Gazetesi'nin "Fethullah Emniyeti Ele Geçirdi" başlıklı yazısı nedeniyle konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılmasını ister. İl Emniyet Müdürü'nün imzasıyla da bilgi verilmesini rica eder. Bu talimatların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü çok kapsamlı bir araştırma yapar ve Fethullahçılarla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak Fethullah Gülen ve tarikatının yargılanması gerektiğini de vurgular. Kıyamette bu raporun ardından patlar. Zamanın Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak ve arkadaşları Fethullah Gülen'in lehine bir rapor hazırlasalardı, terfi edip günlerini gün edeceklerdi. Ama rapor Fethullah'ın aleyhine çıkınca pişmiş tavuğun başına gelmeyen bu emniyetçilerin başına geliyor. Hemen yandaş gazeteciler rutin izleme raporları servis yapılıyor, gazetelerin başlıkları telekulak skandalları ile çalkalanıyordu. Ardından Cevdet Saral ve ekibi görevden alınıyordu. İnsanların telefonları dün dinleniyordu, bugün de dinleniyor, hatta yarın da dinlenecek. Ama artık kesin olan bir şey var ki, kim veya kimler Fethullah Gülen ve Nurcular aleyhine bir rapor hazırlarsa, dinleme kabağı onun ve onların başına patlayacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlayıp DGM'ye verdiği, Cevdet Saral, Osman Ak ve ekibinin görevinden alınmasına neden olduğu söylenen rapor, kamuoyunda şok etkisi yarattı. İki bölümden oluşan rapor 89 sayfa. İlk bölüm Gülen'in dedesi, babası, annesi, kardeşleri ve kendisini inceliyor. Çelişkileri vurgulanıyor. Kamuoyunun bildiği Gülen'den başka kendisini topluma bambaşka göstermeye çalışan bir Gülen olduğu belirtiliyor. Raporda Fethullah'ın babasının Alvar köyünden ayrılma sebebini açıklamaması şöyle yorumlanıyor. Fethullah Gülen babasının Alvar köyünden ayrılması ile ilgili Küçük Dünyam kitabında hiçbir açıklamada bulunmamaktadır. Oysa bu son derece ciddi ve mutlaka açıklama gerektiren bir konudur. Fethullah Gülen'in bu konudaki suskunluğu akla Fethullah Gülen'in neleri ve niçin gizlediği sorusunu getirmektedir. Çünkü bir imam imamlık yaptığı bu şehirden, beldeden veya köyden şu gerekçelerle ayrılmak durumunda kalabilir. A. İmamlığa ehliyeti olmamasından. B. Ahlaki yönden bozuk olmasından. C. Mevcut rejime açık muhalefetinden. D. Bulunduğu beldede huzursuzluğa neden olmasından. Ya da E. O kisve altında başka bir dini ya da sapık bir cereyanı empoze etmeye çalışmasından. Raporda babasının neden köyünden ayrıldığı konusunda açıklama yapılmıyor. Fethullah Gülen'in babasının mutlaka bir kusur işlediğine, bu yüzden de köyden ayrılmak zorunda kalmış olabileceğine olasılıklarla işaret ediliyor. Erzurum'da eski bir aileden olan Fethullah Gülen, soy ağacı olarak bir yandan Selahaddin Eyyubi'ye, diğer yandan Hazreti Ali'ye dayanıyor. Hemen belirtelim ki soy olarak Hasan ve Hüseyin'e, dolayısıyla Peygamberimize dayanan kişilere Seyyid, Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'nın ölümünden sonra çok sayıda evlilik yapan Hazreti Ali'nin bu eşlerinden doğan çocuklara dayananlara da Şerif denmektedir. Gülen'in hem Seyyid hem de Şerif olduğunu ima ettiğine dikkat çekilerek bundaki amacının cemaati etkilemek olduğu vurgulanıyor. Fethullah Gülen'in soy kütüğüne ilişkin çeşitli yerlerde söylediği sözlerine de dikkat çekiliyor. Anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen Işık Tarikatı'nın kurucusu. Her ne kadar halk bunlara Fethullahçılar demekteyse de Fethullah Gülen mürşidi olduğu gayet açık olan tarikatına ismini de kendisi koymuş. Arkadaşlar, arkadaşlar, Şevk mezhebi yoldur bize diyerek tarikatın adını Şevk, yani ışık olarak açıklamıştır. Zaten Kırık Mızrap adlı şiir kitabında Fethullah Gülen hemen her sayfasında ışık kelimesini bolca kullanarak adeta tarikatının adını haykırmaktadır. Işık tarikatının Fethullah Gülen tarafından nasıl isimlendirildiği açıklanıyor. Sonraki bölümlerde bu tarikatla ilgili daha fazla detaylar bulunuyor. İsimlendirme de Fethullah Gülen'in şiir kitabından alıntılarda yapılıyor. Tarikat yapılanması bu haliyle yine aynı kanunun birinci maddesi son fıkrası teşekkül ve cemiyet tarifine uymaktadır. belki silahlı bir cemiyetten söz etmek şimdilik mümkün değildir. Ancak ele geçirmeyi hedeflediği devlet kurumlarından bazıları dikkate alındığında hedefi topyekün ele geçirme şeklinde ve yöneticilerinin ışık evlerinde yetişen mensupları tarafından işgal edilmesiyle mümkün olacağı gerçeği kendi deyimleriyle itiraf edilmiş bir suç olarak karşımızdadır. Fethullah Gülen'in müritlerinin devleti ele geçirmeye yönelik planları anlatılıyor. Bunun için korkutma, yıldırma ve sindirme gibi yollara yöneldikleri, bunun da terör suçunun içeriğini oluşturduğu ifade ediliyor. İkinci bölümde cemaatin örgütlenme modeli anlatılıyor. Işık evlerinde nasıl gençler yetiştirildiği açıklanıyor. Gülen'in amacının rejimi değiştirmek olduğu ifade ediliyor. Fethullah Gülen, Işık kışlalarında yetiştirdiği bu yeni neslin çektiği ızdırapları edebi bir dille, fakat Osmanlıca sözcüklerden seçtiği özel kelimelerle anlatmaktadır. Onların çektiği ızdırapları doğum sancısına benzetmekte ve sıkıntıları devam edeceği vurgulanmaktadır. Ama zamanı gelince bu mübarek veladet, Süleyman Çelebi'nin mevlidinde Hazreti Muhammed'in doğuşunun anlatıldığı bölüm mutlaka gerçekleşecek ve ay yüzlü nesli Hızır gibi birden aramızda belirecektir demektedir. Ancak bu zamanın tanımlanmasını her nedense yapmamaktadır. Karın buzun çözüldüğü yer derken de herhalde mevcut laik düzenden kurtulmayı kastetmektedir. Raporun bu bölümünde Gülen'in Işık kışlalarının çalışmaları anlatılıyor. Laik düzenden kurtulmanın Gülen cemaatinin asıl hedefi olduğu, tüm çabalarının bu amaca ulaşmak olduğu belirtiliyor. Gülen'in sözlerine yer veriliyor. Cumhuriyet döneminin okullarını kastederek, milli meselelerde yetişen öğrencilerinin bir anlamda idealsiz nesiller olarak vasıflandırılarak bu kesimi cehaletten kurtarmak için öğretmenleri, milli mabetleri ve mektepleri de kendi okullarının tedrisatına davet etmektedir. Fethullah Gülen, ilahi kelimetullah'a sığınarak medreseye, tekkeye, kışlaya ne kadar özlem duyduğunu dile getirmektedir. Yani mevcut eğitim sisteminin aksaklıklarını gidermekten ziyade medresenin en modernini arama yolunu seçmektedir. Kışlanın askerlik ruhu derken herhalde ışık ordusunu kastetmektedir. Bu düşünce çerçevesinde yetişecek nesiller bu değerleri geleceğe aktaracaklardır. Ancak Gülen henüz yeterli miktarda ışık ordusunun yetiştirilemediği inancındadır. Fakat 50'li yıllara nazaran durumlarının daha iyi olduğunu bilmektedir. Onun hedefi 60 milyonluk Türkiye'dir. Hatta ülke sınırları dışına da taşmıştır. Ve 120-130 milyonluk nüfus potansiyeli içerisinde etkili olduğuna inandığı zaman geçmişin hesabını soracaktır. Fethullah Gülen örgütlenmesi dini kisve altında yürütülerek toplumun her kesimine el atması hesaplanmakta, dar siyasetten uzak mümkün olduğu kadar geniş yelpaze içerisinde faaliyet gösteren bir strateji izlemektedir Fethullah Gülen. Ülkemizde faaliyet gösteren partilerin birçoğunu kendi etki alanına alabilmek için çaba göstermektedir. Ancak bunu yaparken kendisini partiler üstü yapmakta, partiden ziyade adayın peşinde koşarak destek vermektedir. Örgütlenme tarzı bilinen dar örgütlenme yöntemlerinin dışına çıkmaktadır. Daha ziyade eğitim kurumlarının rant çevresi ve devletin önemli kurumları, siyasetçi ve bürokrat çevreleri hedef kapsamına alınmaktadır. Toplumun her kesimine el atan Gülen'in siyasete neden ve nasıl el attığı konusuna açıklık getiriliyor. Bunun temelinde din kisvesi altında yürütülen çalışmalar olduğu açıklanıyor. Bu yolla devleti ele geçirmenin hedeflendiği vurgulanıyor. Fethullah Gülen'in bu hususta bir hayli yol aldığını inkar etmek mümkün değildir. Son zamanlarda ordu, polis ve MİT teşkilatları arasına sızma faaliyetlerine ağırlık verdiği bilinmektedir. Zira ışık kışlalarında özenle yetiştirilen ışık süvarileri, ağabeyleri tarafından yönlendirilerek bu birimler için açılacak imtihanlara özenle hazırlanarak sızma faaliyetleri içerisine girdikleri alınan bilgilerdendir. Sızmalardan Emniyet Teşkilatı'nın en çok istihbarat, bilgi işlem, personel birimleri hedef alınmıştır. O halde her şeylerinde onları örnek alan, bu cephenin insanları bu türlü mevsimsiz düşüncelerle kendi davalarına zarar vermemeli, imana ve Kur'an'a hizmet etrafında himmetlerini yoğunlaştırmalı, her şeylerini Allah'ın rızasını kazanma etrafında bir dantele gibi işlemelidirler. Gülen ve tarikatının devlete, özellikle emniyet ve MİT gibi istihbarat birimlerine nasıl sızdığı raporda bu satırlarla anlatılıyor. Gülen demokratik ortamda hoşgörü beklentisi içine girerek siyasi ve entelektüel çevreleri etkiliyor. Cumhuriyete karşı en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikeli oluşumu köklendiriyor denilen raporda şunlar da vurgulanıyor. Dedem Şamil Ağa'nın en şiddetli dönemlerde bile sarıksız gezdiğini görmedim. Sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı. Oysa Osman Gazi'nin değil sarığı, yüzünün şekli bile meçhulken bu gibi müphem ifadeler olsa olsa arkasından gidenlere bir mesaj niteliğinde değerlendirilebilir ve bu mesajla verilmek istenen de ben mana alemiyle direkt irtibat halindeyim. Osman Gazi Hazretlerine de sarığını daha inceleyecek derecede bir yakınlık içerisindeyim. Yani ben bir veliyim, olsa gerek. Buna tasavvufta keramet derler. Oysa tasavvufta keramet göstermek çok kerih görüldüğünden hiçbir veliden kendi isteğiyle keramet sadır olmaz. Fethullah Gülen, haşa Allah adaletsizlik yapmış gibi cehenneme atılmak üzere yola çıkarılmış insanların cehenneme atılmasına mani olmaya çalışıyor. Bu arada bakıyor ki cehennemlikler arasında cemaatinden bir tek kişi bile yok ve bunu yeminle söylüyor. Oysa kısaca hatırlayacak olursak, Peygamberimiz gökteki yıldızlara benzettiği sahabelerden ancak onuna cenneti müjdeliyor. Çok enteresan. Peygamberimiz öve öve göklere çıkardığı sahabelerinden ancak onuna cennet müjdeliyor. Fethullah Gülen ise arkasındaki tüm cemaatine bu müjdeyi verebiliyor. Fethullah Gülen kim? Mürşit mi? Müçtehit mi? Yoksa yeni bir dinin peygamberi mi? Konuşmalarında rüyalarından örnekler veren Fethullah Gülen bu yolla cemaatinin bilinçaltlarını etkiliyor. Bir rüyasında kurucusu olduğu Işık Tarikatına topyekün cenneti müjdeliyor. Bunda bir sakınca da görmüyor. Artık şu kesin olarak kabul edilmelidir ki karşımızda üzerinde önemli durulması gereken bir tarikat var. Gene şu da bir gerçek ki tarikatlarda her mürşidin şehirlerde hemen hemen her yerleşim yerinde görevlendirdiği vekilleri bulunur. Yani karşımızdaki kişi, yani Fethullah Gülen, bir tarikatın lideri, imamı ise ona bağlı olarak bir teşkilatlanmanın olmaması mümkün değildir. Açıkçası karşımızda tarikatçı bir yapılanma ve bu yapılanma içerisinde de bir teşkilatlanma söz konusu. Çok net bir biçimde görüleceği üzere Fethullah Gülen kendi gibi düşünen kişilerle bir araya gelip teşkilat oluşturarak okullar kurduklarını, hatta yurt dışından talebe davet edip onlara burs verebilecek kadar parasal bir takım kaynaklara sahip olduklarını, dünyada huzur ve sükun adına hareket ediyoruz diyerek açıkça dünya çapında bir faaliyet ve teşkilatlanma içerisinde bulunduklarını itiraf etmekte, bir bakıma Fethullah Gülen, Fethullah Gülen'i açığa vurmaktadır. Fethullah Gülen'in Işık Tarikatı öylesine bir teşkilatlanma içerisinde ki, Kırık Mızrap adlı şiir kitabındaki ilk şiir Işık Ordusu başlığını taşımakta. Fethullah Gülen'in teşkilatını hangi konumda görmekte olduğunu ve yüklendiği misyonu ise 171. sayfadaki bir mısrada çarpıcı ve ürpertici bir biçimde görmekteyiz. Koş, yetiş sen de Işık Ordusu'na ve kurtul! Bu bölümde Fethullah Gülen'in yalnız Türkiye'de değil, dünya çapında bir örgütlenmeye gittiği belirtiliyor. Bu amaç için yurt dışından öğrenci davet edildiği, onlara burslar ve parasal kaynaklar sağlandığı kaydediliyor. Fethullah Gülen ne yapıldı ve nasıl bir eğitim verildiğini açıklamadığı ışık evlerinden bir hayli umutlu görünmektedir. Gülen'e göre her birisi ayrı birer araştırma merkezi olan bu evlerde Said-i Nursi ve Fethullah Gülen'e ait kitapların okunması ile mucizeler yaratılacak ve kendi tabiriyle muhalif bir rüzgar esmez ise ne olduğunu bir türlü açıklamadığı meçhul hedefe ulaşılacaktır. Işık evlerinden yetişenlerin neleri hedefledikleri raporun bu bölümünde anlatılıyor. Fethullahçıların öncelikli hedeflerinin Türkiye, ardından da tüm dünya olduğu, tüm çalışmalarının da bu yönde olduğu belirtiliyor. Görüleceği gibi burada başlangıçta amaç gizlenmekte, takiye ve tedbir uygulanmaktadır. 3-9 ay içerisinde Işık evlerinde özel eğitime alınan öğrenciler, çevrelerinden koparılarak kendilerine bu cemaate mensup olmanın çok büyük bir nimet olduğu, Allah'ın şanslı kullarının bu cemaatte bulunduğu, özel bir misyonun sahibi olan bu cemaatin, yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ahir zamanda bir cemaatin geleceği ve İslam'ı cihatla tekrar dirilteceğini ve dünyaya hakim kılacağını, bu cemaatin tamamen peygamberlerimizin gözetiminde, Allah'ın gözünün üzerinde olduğu, çok ayrıcalıklı bir topluluk olduğu ve benzeri konular işlenerek ikna yolu ile beyin yıkama yapılmaktadır. Fethullah Gülen'e göre başlangıçta hedef ve niyet gerektiğinde gizlenmelidir. bu tedbir olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Muhataba ılımlı yaklaşılması ve güven telkin edilmesi yine takiye ve tedbir yöntemlerindendir. Değişik örnek ve anlatımlarla cemaatine hedefler gösterdiği, hedeflere cihatla ulaşılması gerektiğini anlatmakta ve cihadın zorluğunu da fırsat buldukça dile getirmektedir. Belli ki Işık Ordusu diye isimlendirdiği tarikat üyeleri şimdiden cihad için hazırlanmakta. Fakat zamanın Fethullah Gülen tarafından tespit edileceği de hissettirilmektedir. Kendini hoşgörü akidesi haline getiren bir tarikat liderinin barıştan söz ederken karşı tarafa rehavet sunmakta ama kendi taraftarlarını da cihat ve kavgaya hazırlamaktadır. Işıkçıların cumhuriyet düzenini yıkmak için hazırlandıkları, bunun için Işık Ordusu'nun hazırlandığı, bir cihat ilan edileceği ancak bunun zorlukları Gülen'in söz ve yazılarından alıntılarla anlatılıyor. Cihadın tarihi ise açıklanmıyor. Bazı yazarlarımız kendilerine anlatılanlar istikametinde Fethullah Gülen'in lehinde yazılar yazmak suretiyle Fethullah Gülen'in dünyayı fethetmek idealinden övgüyle söz etmektedir. Bu yazarlarımızdan bazılarının Fethullah Gülen tarafından hoşgörü ödülü ile ödüllendirildikleri kamuoyunca da bilinmektedir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu üstü kapalı olarak eleştirdiği bu görüşleri anlamak çok zor olmasa gerek. Günümüzde açılan okulların dejenere olduğundan şikayet ederek kendi açtığı okulların ya da ışık kışlalarının ne kadar güzel bir eğitim verdiğini ve faaliyetlerinin propagandasını yaptığını anlamak zor olmasa gerek. Şeriat kelimesini kullanmak yerine İslam'ı, Cumhuriyet dönemi yerine talihsiz dönem, bu karanlık dönem kelimelerini kullandığı dikkate alındığında denilerek raporun bu bölümünde Fethullah Gülen'in konuşmalarında kullandığı sözcüklerin ardında başka anlamlar olduğu vurgulanıyor. Bu anlamlar ışığında Fethullah Gülen'in sözlerinin yeniden yorumlanması isteniyor. Rapor şöyle devam ediyor. Işık evler gelmiş geçmiş mukaddes binaların en veludu, en doğurganıdırlar. Oralarda ışığa uyanan herkes hemen karanlıkla hesaplaşmaya geçer. Doğurganlıktan kasıt bu evlerde yetişen cemaat mensuplarının sayısının giderek çoğaldığını ve karanlık tabiriyle de kendi cemaatlerinden olmayan ve karşı cephe diye adlandırdığı kesimi kastettiğini anlamak zor olmasa gerek. Gülen'in ışık evlerinden ne kadar umutlu olduğu raporun bu bölümlerinde yer alıyor. Bu evlerde eğitime tabi tutulan, yaşları 12'den başlayan gençlerin sayısının arttığı tespiti yapılıyor. Işık evlerinin geçirdiği aşamalar anlatılıyor. Fethullah Gülen'in örneklerinde de görüldüğü gibi Müslümanlığın ortaya çıkışı ve daha sonraki aşamalardaki gelişmelerden zaman zaman bilgilendirme yaparak sanki bunlar benim düşüncelerim değil, Müslümanlık böyle gerektiriyor dercesine telkinlerde bulunmakta, gerçek gaye örtülerek tarikat olgusu içerisinde doğru yolu gösterme ve uyarma amaçlı insan tefriki yapılmadan sadece İslamiyet ve Müslümanlık konuları ele alınması gerekirken örgütlenme için faaliyet yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Fethullah Gülen üstü kapalı olarak kuvvet dengesini hesaplamakta, şu an için yeteri kadar kuvvetli olmadığını düşünmektedir. Bunun için de örgütlenmeye yatay ve dikey şekilde devam edilmesinin faydalı olacağı kanaatindedir. Gülen'in harekete geçmek için daha da güçlenmeyi beklediği, fırsat kolladığı da bu satırlarla anlatılıyor. Emniyet içindeki Fethullahçı kadrolaşma, farklı istihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporlarda vurgulanmış, eski bir polis akademisi öğrencisi olan gazeteci Zübeyir Kındıra tarafından Fethullah'ın copları ismiyle kitaplaştırılmış ve ardından Fethullah Gülen'in yargılandığı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne tanık olarak dinlenen emniyet müdürleri Cevdet Saral ve Osman Akın, dehşetengiz açıklamalarıyla emniyet içindeki Gülen yanlısı Nurcu örgütlenme bir kere daha gündemde yer almıştır. Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Akın hayli uzun ve çarpıcı tanık ifadesini Cumhuriyet Gazetesi okuyucularına şöyle duyuruyordu. Bu raporda polis kolejinin %50'sinin bu grupla temas halinde olduğunu yazıyordu. Bu zamana kadar bir cezalandırma olmadığına göre karşıdaki insanlar en az başkomiser rütbesinde bulunuyor. Biz istihbarat daire başkanına yazdığımız kişiye özel ve çok gizli yazıların nasıl sızdığını anlayamıyorduk. Ama daha sonra 92'deki bu listede yer alan bir ismin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un özel kalem amiri olduğunu gördük. Kişiye özel bilgilerin nasıl sızdığını anladık. AK Devlet'e devamlılığın esas olduğunu, ancak görevden ayrılmalarının ardından resmi makamları intikal ettirdikleri değerlendirme ve çalışma rapor ve belgelerin yok edildiğini öne sürerek, Gülen'in Diyanet ve Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından Yaşar Tunagür ve Abdurrahim Dürre isimli kişiyle nasıl örgütlenmeye gittiklerine ilişkin elde ettikleri belgeyi mahkemeye sundu. AK, Gülen yandaşlarının düzenledikleri himmet toplantılarıyla yardım topladıklarını bildirdi. AK, haşhaşileri andıran bir yapılanma olduğunu görüyoruz dedi. Rapor hazırladıkları dönemde irticacıların kendilerini gizlemeye başladıklarını söyleyen AK, maskeleme mantığı Usame Bin Laden'le benzerlik gösteriyor. Maskeyi düşürüp gerçek yüzleri ortaya çıksaydı, kandırılmış insanlar gerçeği görecekti. Ben Usame Bin Laden benzeri bir örgütlenme olduğunu değerlendiriyorum dedi. Osman Ak şunları söyledi. Bu soruşturma sonunda soruşturanın soruşturulmasına dönüşmüştür. Bizden sonra soruşturmanın örtbas edildiği kanaatindeyim. Fethullahçı olduğuna inandığım meslektaşlarım şu anda önemli görevlerde. Benim cezalandırılmamı isteyenlerden birisi TEMÜ, diğeri Asayiş Daire Başkanı. Böyle bir istihbarat daire başkanı da var. Benim teşkilatımın maalesef şu anda zapt edildiği kanaatindeyim. AK mahkemenin anlattıklarıyla yetinmeyerek emniyetin ilgili birimlerine yazı yazacağını, ancak mahkemenin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Daire Başkanlıklarından Gülen örgütlenmesi konusunda sağlıklı bilgi alamayacağını öne sürdü. Fethullahçıların devletin tüm kurumlarına sızdığını belirten AK, Gülen'in adının siyasi bağlantıları dolayısıyla susurluk raporundan çıkarıldığını iddia etti. AK Gülen örgütünün silaha gerek duymadığını, çünkü silahlı yanını polis içindeki örgütlenmenin oluşturduğunu savundu. Diğer taraftan MİT, Jandarma Genel Komutanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşların Fethullahçı yapılanmayı deşifre eden raporlarına karşılık, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan istihbarat bülteninin Temmuz 1998 tarihli ve 70 no'lu nüshasında olması gereken istihbaratçı perspektifinden değil de bir sempatizan, bir muhip perspektifinden yapıldığı kuşkusu uyandıran değerlendirmelere yer veriliyordu. Yine Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 13 Ekim 2000 tarihli ve 990.035 sayılı yazısında Gülen grubu ve Nur cemaatini masum bir yapılanma olarak tanımlamakta, ülke için bir tehdit oluşturmadığını iddia etmekteydiler. Bu iddialarını dillendirirlerken Kürt Said'den başlayan Gülen ve talebelerince sürekli olarak dile getirilen hayat, iman ve şeriat bu raporlarda hayat, iman ve iktidar olarak değiştiriliyor. Gülencilerin kendi açıklamalarında açıkça yer alan hilafet eksenli şeriat devleti kurma yolundaki örgütlenmeleri ve çalışmaları göz ardı ediliyordu. Tıpkı kelle alıp kelle verme, kanla abdest alma, Hizbullah terör örgütüne bizzat Gülen tarafından yapılan övgülerin görmezlikten gelindiği gibi. Devlete ve cumhuriyete bağlı bir emniyet müdürünün savunma belgesi ya da isyanı. 18 Aralık 2002 tarihinde şehit edilen Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Emniyet ve MİT içindeki Fethullahçı yapılanmayı deşifre ettiği Köstebek adlı kitabının 55. sayfasında Atatürkçü Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ifadesiyle ilgili bilgiler şu şekilde yer alıyordu. Temmuz 1998 tarihli ve 70 no'lu istihbarat bültenini kimler hazırlamış, kaleme almış ve onaylamıştır? Örneğin o tarihteki istihbarat daire başkanı bugün hangi görevdedir? Söz konusu yasa dışı yapılanma ile ilişkilerini ortaya koyacak bir soruşturma geçirmiş mi? Yoksa taltif ile aynı görevde tutulmaya devam etmekte midir? Ya da 13 Ekim 2000 tarihli raporda kimler tarafından yazılmış, bunlar hakkında da bir soruşturma var mıdır? Bu soruların kilit isminin Sabri Uzun olduğunu kaydederek onunla ilgili ifadelerin yer aldığı bir başka soruşturma dosyasından örnek vermek yerindedir. Yine yazışmalarında ve ifadelerinde Fethullah Gülen ve örgütünün sanki avukatlığına soyunduğu izlenimi veren Sabri Uzun'un bu örgütlenmeye yönelik düşünce ve yaklaşımları ile varsa sempatisinin tespiti açısından istihbarat daire başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında bu örgüte ilişkin altında imzası veya parafı bulunan tüm yazışmalar ile sorumluluğu altında ilgili birimlere intikal ettirilen haber dağıtım notu, istihbarat notu, broşür, kitap ve benzeri her türlü dokümanın dosya intikalini talep ediyor. Zira ifade ve yazışmalarında bu cemaat devir tarikat devri değildir, hakikat devridir özdeyişiyle tarikatçılığı reddeder. 13 Haziran 1999 tarihli ifadesi sayfa 14. 7 Mayıs 1999 gün ve 6203 sayılı Sabri Uzun imzalı yazının 3. sayfası. Söylemini kendine temel dayanak olarak gören Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'nın 20 Mart 1998 tarihli takipsizlik kararına hukuki dayanak olarak sığınan aynı ifade sayfa 12, aynı yazı sayfa 2. Sabri Uzun'un Fethullahçılığı geleneksel İslami hareket olarak adlandırması ve bir kısım personelin avukatlığına soyunması bu hususa ilişkin ciddi şüphelerimi arttırmaktadır. Acaba geçmişte Devyol, DHKPC, PKK, İBDAC, Hizbullah gibi örgütlerle ilişki ya da bağlantısı bulunduğu iddiası ile soruşturmaya muhatap olan ve sonuçta delil bulunamadığından takipsizlik kararı verilenleri de aynı mantıkla değerlendirmekte midir? Merak ediyorum. 3 Haziran 1999 tarihli ifadesinin bütünlüğüne bakıldığında Sabri Uzun'un ifadesine başvuran sayın müfettişlerin böyle bir savunmayı yazılı hale getirmeleri tarihi bir görev olmuştur. Zira Fethullah Gülen bizzat bu ifadenin arkasında durmakta, Sabri Uzun'un ifadesini ve imzasını taşıyan yazıları bu kesimlerce Fethullahçılığın meşruiyet ve legalizeliğine gerekçe olarak gösterilmektedir. Bana bu emirler doğrultusuna yapılan çalışmaların sonuçlarının teşkilat bünyesindeki Fethullah Gülen yandaşlarına yaratmış olduğu endişe, bu çalışmayı yapanlar aleyhine acilen bir suç üretme gayretine dönüşmüştür. Yukarıdaki değerlendirmenin yer aldığı yazılı savunma, Emniyet Müdürü Osman Ak'a ait olup, yasa dışı yapılanma mensubu imamlara, gücümüz karşısında ezilen, pişman edilen aciz laikçinin hezeyanı notuyla dağıtılmıştır. Gizli yürütülmesi ve de muhafaza edilmesi gereken bir ifade metninin Cumhuriyet düşmanı kesimin elinde moral malzemesi olarak dağıtılması konunun bir başka vahim yönünü oluşturmaktadır. Tabii bu arada Türkiye'deki tüm istihbarat faaliyetlerinin en üst düzeydeki sorumlusu Sabri Uzun'un Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik hukuk sistemine, Atatürk ilke ve devrimlerine ve de meslek etiğine olan samimiyetinin sorgulanması da kaçınılmaz olmaktadır. Fethullah Gülen'in takiyeye yönelik söylemlerini yemiş görüntüsü veren bu sorumlu istihbaratçı, acaba yine aynı kişiye ait daha önce değindiğim açıklamaları niçin görmezden gelmektedir? Fethullahçı takiyecilerin iddia ettikleri gibi cihattan murat, insanın kendi nefsiyle mücadelesi ise kanla abdest alma, can pazarında can alınıp verme, mezhep terörü, Hizbullah övgüsü de herhalde bu mücadelenin masum ve iyi niyetli ritüel ve taktikleri olsa gerek.